Ayrım 13.
Daha önce 7. raporda anlattığı gibi Tahsin Bey yine Kur'an'da geçen ve anlamlandırılamayan Taha, Hamim, Yasin gibi kelimelerin mu kökenli olduğu iddiasını tekrar etmişti. Tahsin Bey daha sonra Necmi Dilmen'in Hazreti İsa'nın mu dilini nasıl öğrendiği ile ilgili sorusuna da şöyle yanıt vermişti. İsa'nın önce Mısır'da 2 sene ve müteakiben Hindistan'da 12 sene kalarak mu'nun yüksek kozmogonik ilimlerini, dinini, dilini öğrendiğini şahsi ve indi bir mütalaa olarak değil, Schurtward'ın eserlerinde verdiği uzun izahata dayanarak arz etmiş idim. İzahat arasında bilhassa İsa'nın çarmıhta iken son deminde sarf ettiği Hehele, Lamat, Zebak, Tani sözlerinin ne Arap, ne İbrani ve ne de diğer bir dile ait sözler olmayıp tamamen Mu diline mensup, bugün Mu dilinin aşağı yukarı hemen aynı olan Maya dilinde aynen mevcut ve sarih manaları olduğunu Schurtward'ın The Secret Symbols of Mu adındaki eserinin 55. sayfasındaki izahata müsteniden arz etmiş olduğundan iş bu eseri mütalaa buyurmanızı rica ederim. Bundan başka İsa'nın 12 yaşından itibaren Filistin'den tegayüp ederek 27 yaşında Kudüs'e avdetle dininin neşre başladığı vesaire hakkında Ernest Renan'ın Les Origins du Christianis adındaki meşhur eserinin bir cüzünü teşkil eden La Vie de Janus de Mufassal izahat bulunmakta ve bu da İsa'nın Filistin'den tegayüp ettiği uzun seneler esnasında Mısır ve Hindistan'dan mabet ve manastırlarında Mu'nun dil ve dinini öğrenmiş olduğuna dair Schurtward'ın izahatını teyit etmekte olduğunu arz ve zikri geçen La Vie de Janus'u behemehal okumanızı rica ederim. Dördüncü sualiniz. Schurtward'ın eserlerinden aldığım malumat arasında Mu'nun yüksek kültürü, din ve dilini cihanın birçok kıtalarına yayanların Türkler olduklarını gösteren mütalaa ve ibareleri eserlerden aynen aldığım mı, yoksa şahsi bir mütalaa olarak mı dermeyan ettiğimi sormanıza gelince. Schurtward bilhassa The Children of Mu adındaki eserinin 215. sayfasından itibaren The Great Uhur Empire yani Büyük Uygur İmparatorluğuna dair verdiği izahat esnasında Türk adını zikretmeksizin dünyanın muhtelif kıtalarına Mu'nun yüksek kültürünü götürüp neşredenlerin Uygur, Akkad ve Sümerler olduklarını söylemekte olmasına binaen Muma-i Leyh'in bu izahatına dayanarak ve cümlemizin kabul ve tasdik ettiğimiz veçile Uygur, Akkad ve Sümerlerin Türk ırkına mensup oldukları hakkındaki tarihi hakikat ve kanaati göz önüne getirerek ilk yüksek medeniyeti, ilmi, irfanı Mu kıtasında vücuda getirip dünyaya neşredenlerin Türk ırkına mensup olduklarını velev ki şahsi bir fikir olarak dermiyan etmiş isem bile tarihe mugayir bir fikir ve kanaat ishar etmiş etmemiş olduğuma emin bulunduğumu arz eylerim. Beşinci sualiniz. Schurtward'ın eserlerinin Birleşik Şimali Amerika Devletleri ülkesindeki ilmi mahferlerce ne yolda telakki gördükleri hakkındaki sualinize cevaben 5-6 senelik kısa bir zamanda bu eserlerden her birinin 5'er ve 6'şer defa tabuna basılmasına lüzum hasıl olması bunların Amerika'da çok büyük bir rağbete mahzar olduklarını ispata kafidir. Bundan başka buradaki Amerikan kitapçısı iş bu eserlerin Amerika ilmi mahfelerinde ehemmiyet ve ciddiyetle tetkik edilmekte olduklarını hürmetkarınıza söylemiştir. Meksika'ya gelmeden önce bu eserlerden haberi olmadığını belirten Tahsin Bey, Meksika'da tanıma fırsatı bulduğu bu eserlerin Amerika'da çok iyi tanındığını ve bilim çevrelerinde önemsendiğini ifade etmişti. Tahsin Bey'in Türk Dil Kurumu Genel Sekreterinin sorularına verdiği bu yanıtların Necmi Dilmen'i ve Atatürk'ü ikna edip etmediğini bilmiyoruz. Gerçi bu konuda elimizde henüz herhangi bir belge olmasa da Tahsin Bey'in yanıtlarından Türk Dil Kurumu Genel Sekreterinin ve Atatürk'ün ikna olduklarını söylemek hiç de kolay değildir. Çünkü yukarıda da görüleceği gibi Tahsin Bey sorulara verdiği yanıtlarda neredeyse 7. rapordaki açıklamalarını aynen tekrarlamış, şüphe uyandıran noktaları aydınlatacak hemen hemen hiçbir yeni kanıt ileri sürmemiştir. Bu nedenle Tahsin Bey'in bu yanıtlarından özellikle Atatürk'ün ikna olması mümkün görünmemektedir. Türk Dil Kurumu Genel Sekreterinin raporunuzda şüphe uyandıran noktalar vardır. diyerek Tahsin Bey'e yönelttiği, Atatürk'ün sordurduğu sorulara bakarak Atatürk'ün Tahsin Bey'in raporlarındaki hangi noktaları şüpheli ve inandırıcılıktan uzak, hangi noktaları güvenilir ve inandırıcı bulduğunu anlamak olasıdır. Buna göre Atatürk, tek tanrılı dinlerin, özellikle de İslam dininin Mu kaynaklı olduğu, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in yaydıkları dinlerin ilkelerini Mu'dan öğrendikleri, Yunanlılarla Mu arasındaki ilişki ve Tahsin Bey'in tezlerinin ana kaynağını oluşturan kitapların yazarı Schurtwaard'ın çok küçük yaşlarda Hindistan'daki Mu tabletlerini okuması konusunda anlatılanları şüpheli ve inandırıcılıktan uzak bulmuştu. Buna karşın Mu dili ile Türkçe arasındaki ilişki, Uygur Türklerinin Mu'dan Orta Asya'ya geçmiş olabilecekleri dolayısıyla Türklerin Orta Asya'dan önceki ana yurtlarının kayıp Mu kıtası olabileceği ve ilk dinlerin Mu'ya gönderilmiş olabileceği konusundaki anlatılanları ise daha güvenilir ve inandırıcı bulmuştu. Kanımca Atatürk'ün Tahsin Bey'in raporlarında en çok mantıktan uzak bulduğu nokta İslam'ın Mu kökenli olduğuna ilişkin bilgi ve yorumlardı. Hazreti Muhammed'in yıllarca Mısır ya da Himalaya manastırlarında kalarak Mu tabletlerini okumayı öğrenmesini pek çok bakımdan olanaksız görüyordu. Nitekim bu olasılık Necmi Dilmen'in Tahsin Bey'e sorduğu üçüncü soruya hayatının hemen her zamanı mazbut olan Hazreti Muhammed'in Suriye'den başka bir yere gitmediği malum iken Mısır'da veya Hindistan'da tahsilini iddia etmek şeklinde yansımıştı. Gerçi Tahsin Bey'in İslam tarihine yönelik bu farklı bakışı anlayış olarak Cumhuriyet ideolojisinin tarih kitaplarındaki İslam tarihi anlayışına uygun düşüyordu. Çünkü Cumhuriyet'in tarih kitaplarında İslam dininin doğuşuna salt vahiy olarak bakılmıyor, İslam'ın doğuşunda Hazreti Muhammed'le birlikte bir takım maddi koşulların da rol oynadığı ileri sürülüyor, başka bir ifadeyle İslam'ın doğuşuna akli bir açıklama getirilmeye çalışılıyordu. Fakat yine de bu konuda çok aşırı ve aykırı yorumlar ve değerlendirmeler yapıldığı söylenemezdi. Atatürk liseler için hazırlanan Tarih 2 kitabında İslam dininin doğuşunu bizzat kaleme almıştı. Bu satırlar Atatürk'ün Cumhuriyet ideolojisi açısından benimsediği İslam'ın doğuşu tezi ile Tahsin Bey'in ileri sürdüğü İslam'ın doğuşu tezi arasındaki farkı göstermesi bakımından çok önemlidir. İki anlayış arasındaki farkı görebilmek için Atatürk'ün İslam'ın doğuşuna yönelik düşüncelerini bilmek gerekir. İşte Atatürk'ün el yazılarıyla İslam dininin doğuşu. Hazreti Muhammed'in peygamberliği. Muhammed'in peygamberlik vazifesinin nasıl başladığını izah etmek için en nazik ve en müşkül meselesidir. Muhammed'in bir melek ile ve Allah ile hakikaten konuşmuş olduğu kanaatinde bulunanlar olduğu gibi Muhammed'in isteyerek böyle söylediğini de ileri sürenler de olmuştur. Bu faziyetleri, olasılıkları bir kenara bırakmak ve meseleyi ilim ile mantık çerçevesi içinde mütalaa etmek daha doğru olur. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Muhammed hiç değişmeden yaşamış bir insan değildi. O da hayat ve hadiselerin zaruri icapları karşısında adeta her gün değişmiştir. Muhammed iptida Allah'ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. Bunu düşünmemiştir. Bu düşünce senelerce mücadele ettikten ve fikirlerini neşreyledikten sonra kendisinde hasıl olmuştur. Asıl meselenin hal noktası şuradadır. Bütün iptidai kavimlerde olduğu gibi Araplarda da şairlerin akıl erdiremedikleri kuvvetlerden ilham aldıklarına inanırlardı. Bu kuvvetler Araplar için cinlerdi. Cinler güya kahinleri de kayıptan haber vermek kudretini ilham ederlerdi. Bu nevi iktidar Arabistan'da her zaman o kadar canlı ve derin olmuştur ki Muhammed dahi cinlerin vücuduna samimi olarak inanmıştır. Hakikaten cinlerin şairlere şiir ilham ettiğine kâniydi. Muhammed'in İsa ve Musa dinlerine dair öğrendikleri de bu itikadını kuvvetlendirmiştir. İsa'ya atfolunan mucizelerin çoğu cinleri terk etmekten ibarettir. Muhammed dahi bütün cinleri habis ruhlar gibi telakki etti ve onları şeytanlarla bir tuttu. Fakat Muhammed diğer taraftan tabiat fevkinde bir kuvvetin ilhamlarına maruz kaldığına inandı. Muhammed ilhamlarını cinlerden almadığını ve fakat cinlerden yüksek olan Allah'tan aldığını söyler. Bu sebeple Kur'an ayetlerinin manzum değil mensur olduğunu delil gösterir. Muhammed başlangıçta herhalde şiddet bir heyecana maruz oldu. Bir takım dini endişeler ve vicdani mülahazalarla samimi surette üzüldü. Muhammed namuskar, samimi ve menfaat fikrinden arınmış olarak ortaya atıldı. Onun gayesi ırktaşlarının ahlak ve dinini ıslah etmekti. İlk vahiy. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok eski rivayetler vardır. Bunlar artık efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetinin ne olduğu malum ve belki de mezbut değildir. Kur'an sureleri Muhammed'e açık semada peyda olmuş, bir şimşek gibi günün birinde birdenbire bir taraftan inmiş değildir. Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptıktan sonra edebi bir şekil vermiştir. Mamafih kendisini tahrik eden batıni, gizli, amilin söylediğimiz gibi tabiatın üstünde bir vücut olduğuna kâniydi. Muhammed'i harekete geçiren bir amil, samimi heyecanlar olmuştur. Muhammed daha sonra irticalen dini hitabede bulunan bir vaiz oldu. Vaizlikten nebiliğe, nebilikten de nihayet Allah'ın Resulü haline geçti. İçinde yaşadığı insanların manevi menfaati için ve büyük bir hakikat namına büyük bir mücadeleye atılmış olan Muhammed, sonunda dini bir imparatorluğun mutlak reisi ve bütün dünyaya hakim olmak iddiasını besleyen muharip bir dinin müessisi sıfatı ile ömrünü bitirdi. Bu iki netice münhasıran kendi manevi ve fikri kuvvetinin mahsulüydü. Muhammed'in neşrettiği din insanların kalplerinde derin bir ihtizaz uyandırdı. O ölüp gittiği halde 13 asır sonra hala İslamiyet'in kalplerde ihtizaz husule getirmekte olduğu his oluyor. Bu hakikatin sebebini araştırırken yalnız Muhammed'in şahsı üzerinde durmak kafi değildir. O unsurlar mevzu bahis olan kavmin faaliyet sahasını teşkil eden kavmin halleridir. Herhalde içtimai heyet Muhammed'in ilk telkinlerini bati bir tekamül ile tadil ve tevsiye etmiştir. Atatürk'ün 1930 yılında lise tarih kitabı için el yazısıyla kaleme aldığı bu satırlar, Cumhuriyet ideolojisinin İslam tarihine bakışının genel kabullere aykırı, sorgulayıcı ve akli çizgide olduğunu göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Cumhuriyet ideolojisinin baş mimarı Atatürk'ün klasik İslam tarihi anlatımını mantıki temellere oturtmaya çalışırken ölçülü davranmaya özen gösterdiğidir. Örneğin Kur'an'a atıfta bulunması, Hazreti Muhammed'in Allah'tan gerçekten ilham aldığına inandığını ve büyük bir dini hakikat uğruna insanların manevi iyilikleri için mücadeleye atıldığını belirtmesi, İslam dininin 13 asırdır insanların kalplerinde derin heyecanlar uyandırdığını vurgulaması, geleneksel İslam anlayışına uygun anlatımlardır. Atatürk ayrıca birçok konuşmasında Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden uzun uzun söz etmiş ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu çok açık bir dille ifade etmişti. İşte Atatürk'ün saltanatın kaldırılması dolayısıyla 1 Kasım 1922'de meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada sarf ettiği Hazreti Muhammed hakkındaki çarpıcı sözler. Tanrı birdir, büyüktür. Allah kulları gereken olgunluk noktasına erişinceye kadar içlerinden araçlarla dahi kulları ile ilgilenmeyi Tanrı olmanın gereği saymıştır. Onlara Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren yazılı, yazısız, sayısız denecek kadar çok haberciler, peygamberler ve elçiler göndermiştir. Fakat peygamberimiz aracılığıyla en son dini hakikatleri ve uygarlığı verdikten sonra artık insanlıkla bir takım aracılar koyarak ilişki kurmayı gerekli görmemiştir. Hazreti Peygamber son peygamber olmuştur ve kitabı eksiksiz kitaptır. Tahsin Bey'in 7. raporundaki İslam tarihi anlatımları ise çok daha farklı, çok daha keskin ve çok daha aykırıdır. Kanımca Tahsin Bey'in İslam'ın doğuşu tezi niyet açısından genel kabulleri sorgulaması ve İslam dininin doğuşunu vahiy temelinden akıl temeline oturtmaya çalışması Cumhuriyet ideolojisine uygundu. Fakat içerik bakımından Cumhuriyet ideolojisine aykırıydı. Tahsin Bey raporunda İslam'ın vahiy kaynaklı olduğu tezini çürütmek için adeta bin dereden su getirtmiş, zaman zaman akıl dışı ve zorlama yorumlar yapmıştı. İşte Tahsin Bey'in İslam'ın doğuşu tezinde Atatürk'ün tepkisini çeken de bu mantık dışılık, aşırılık ve zorlama yorumlardı. Fakat Tahsin Bey'in pes etmeye hiç niyeti yoktu. Atatürk'ü ve Türk Dil Kurumu'nu ikna etmeye kararlıydı. İlk kez 7. raporunda ele aldığı Hazreti Muhammed'in İslam dinini Mu dininden esinlenerek ortaya attığı tezini 14. raporda çok daha derinleştirerek İslam dininin inanç ve ibadet hükümlerinin neredeyse tamamının Mu kaynaklı olduğunu örneklendirmeye çalışmıştı. Namazdan oruca, ezandan duaya, sünnetten ölü gömme törenine kadar tüm İslami ibadet ve uygulamaların Mu'dan alındığını iddia ediyordu. Ama bu iddialar da Atatürk'ü ikna etmeye yetmeyecek ve 14. rapor Tahsin Bey'in son raporu olacaktı. Tahsin Bey 14. raporun sonunda Rio de Janeiro Büyükelçiliğine atanmak istediğini Atatürk'e bildirmiş fakat Atatürk bu isteğini geri çevirmişti. 4. Bölüm Bilim ve İdeoloji. Tahsin Bey James Shurtward'ın kitaplarında geçen din konusundaki bazı bölümleri neden raporlarına yansıtmadı? Tahsin Bey'in Meksika'dan aralıklarla Atatürk'e ve Türk Dil Kurumu'na gönderdiği raporlarında ileri sürdüğü görüşlerin kaynağı 14. rapor hariç Shurtward'ın Kayıp Kıta Mu hakkındaki 4 kitabından aldığı bilgilerdi. Tahsin Bey, Türklerle Mu arasındaki ilişki, Türkçe ile Mu dili arasındaki benzerlikler, Mu kıtasının özellikleri, Mu'nun yüksek uygarlığı ve batışı, yeryüzündeki önemli dinlerin Mu kaynaklı olduğunu hep Shurtward'ın kitaplarından almıştı. Tahsin Bey, Shurtward'ın ileri sürdüğü tezleri 7. raporunda ayrıntılı olarak yorumlamıştı. Tahsin Bey bu raporunda özellikle Mu dininin tek tanrılı dinler üzerindeki etkisini Shurtward'dan yaptığı alıntılarla, coşkun ifadelerle anlatmıştı. Shurtward, kitaplarında geçen de Hazreti Musa'nın Museviliği ve Hazreti İsa'nın Hristiyanlığı Mu dininden esinlenerek hatta Mu rahiplerin hazırladıkları nakal tabletlerinden birebir kopyalayarak ortaya koyduklarını ifade ediyordu. Shurtward'ın bu tezinden çok etkilenen Tahsin Bey, Shurtward'ın kitaplarında geçmemesine rağmen İslam dininin de Mu kaynaklı olduğunu ileri sürmüştü. Shurtward'ın kitaplarında bu yönde açık bir ifadeye rastlayamayan Tahsin Bey, 7. raporunda Hazreti Muhammed'in Mu dininden etkilendiğini, Shurtward'ın Mu'nun Kutsal Semboller adlı kitabında geçen bir kelime, Taha kelimesi üzerine oturtmuş ve bu konuda kendince bazı ilginç yorumlar yapmıştı. Bu tezi daha da güçlendirmek için Hazreti Muhammed'in bazı noktaları tam olarak bilinemeyen biyografisinden yararlanma yoluna gitmişti. Buna göre Hazreti Muhammed ömrünün belirli dönemlerinde Mısır ya da Himalaya manastırlarına giderek buralardaki Mu tabletlerini okumuş ve İslam dinini bu tabletlerdeki dinsel bilgilerle oluşturmuştu. Peki ama Tahsin Bey neden Shurtward'ın kitaplarında geçmeyen Hazreti Muhammed ve Mu ilişkisi üzerinde kendince yorumlar yapma yoluna gitmişti? Neden ısrarla dinlerin vahiy kaynaklı olduğunu çürütmeye çalışmıştı? Kanımca Tahsin Bey'in bu tutumunun iki nedeni vardı. 1. Benzerlik kurma ve sonuç çıkarma. Shurtward'ın kitaplarında Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın Mu tabletlerini okuyarak Musevilik ve Hristiyanlık dinlerini ortaya koydukları bilgisini gören Tahsin Bey, hemen kafasında bir benzerlik kurarak Hazreti Muhammed'in de İslam dininin temel ilkelerini Mu tabletlerini okuyarak öğrenmiş olabileceği sonucuna vardı. 2. Kendi dünya görüşünü besleme. Tahsin Bey'in 7. ve 14. raporları dikkatle incelenecek olursa, hatta sadece 14. rapor dikkate alınacak olursa, Tahsin Mayatepe'nin dünya görüşünün pozitivist hatta materyalist çizgide olduğu görülecektir. Pozitivist, materyalist anlayışa sahip insanların en önemli özelliklerinin ilahi kaynaklı dinsel öğretileri kabul etmemek hatta Tanrı'ya inanmamak olduğu bilinen bir gerçektir. Kanımca Tahsin Bey, Shurtward'ın kitaplarında Musevilik ve Hristiyanlığın Mu dininden esinlenerek oluşturulan dinler olduğu bilgisini görünce bu bilgiye dört elle sarılma ihtiyacı duymuştu. Çünkü bu bilgi görünüşte onun pozitivist, materyalist dünya görüşünü destekliyordu. Tahsin Bey bu heyecanla Shurtward'ın kitaplarında Hazreti Muhammed'in de İslam dininin temel ilkelerini Mu dininden esinlenerek ortaya koyduğunu kanıtlayacak bir işaret aramaya koyuldu. Kitapları satır satır, kelime kelime, hatta hece hece okudu ve sonuçta kendince bir işaret buldu. Taha kelimesi. Bu kelimenin Kur'an'da geçtiğini hatırlayınca kendince yorumlar yapmaya başladı. Fakat onun bu konuda daha güçlü kanıtlara ihtiyacı vardı. Tahsin Bey bu konuda aradığı açık kanıtları Shurtward'ın kitaplarında bulamayacağını görünce başka kaynaklara yöneldi. Meksika yerlilerinin törenlerinden gazete küpürlerine kadar İslam'ın Mu kökenli olduğunu kanıtlayacak belge ve bilgileri toplamaya başladı. Ve sonuçta 40 sayfalık o ünlü 14. raporu yazdı. Eğer Tahsin Bey Meksika'da ele geçirdiği belgeleri kendi dünya görüşüne uygun olarak yorumlamasaydı ya da başka bir dünya görüşüne sahip olsaydı, örneğin inançlı bir insan olsaydı, pekala ele geçirdiği belgeleri çok daha farklı bir şekilde yorumlayabilirdi. Tahsin Bey 14. raporunda İslam dünyasından çok uzaklarda Meksika'da yaşamış olan eski uygarlıkların inançlarının İslam dinine benzediğini belirtiyor ve bu benzerlikten hareketle Hz. Muhammed'in İslam dininin ilkelerini bu inançlardan aldığı sonucuna varıyordu. Tahsin Bey'in raporlarından Arapça bildiği, hatta Kur'an hakkında da oldukça iyi bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Tahsin Bey'in Kur'an'da geçen "Biz size geçmişte de pek çok peygamberler gönderdik" anlamına gelen ayetlerden habersiz olması düşünülemez. Örneğin Allah Kur'an'da En'am suresi 84. ayette geçmişte gönderilen bazı peygamberlerden ismen şöyle bahsediyordu: "Biz ona İshak'ı ve Yakub'u hediye ettik. Hepsini doğruya ve güzele kılavuzladık. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan olan Davud'a, Süleyman'a, Eyüp'e, Yusuf'a, Musa'ya, Harun'a da kılavuzluk etmiştik. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas hepsi barış için çalışanlardandı." Tahsin Bey eğer bu ve benzeri ayetlerden hareket etseydi, Allah'ın geçmişte Hazreti Adem'den beri değişik zamanlarda değişik peygamberler göndererek ilahi mesajı, vahiy kaynaklı dini insanlığa bildirdiği sonucuna kolaylıkla ulaşabilecekti. Buradan hareket ettiğinde Meksika'da İslam dinindeki ibadetlerin ne işi var sorusunun yanıtı da kendiliğinden ortaya çıkacaktı. Demek ki Kur'an'da yazanlar doğruydu. Gerçekten de Allah ilahi mesajını günümüzden binlerce yıl önce insanlığa iletmişti diye bir yorum yapabilecekti. Nuh kıtasına ait bilgiler veren kutsal tabletlerde, Meksika yazıtlarında ve Maya yerlilerinin inançlarında İslam dinine benzer bir dinden bahsedilmesi, Allah'ın gerçekten Kur'an'da belirttiği gibi geçmişte insanlığa temel ilkeleri aynı olan dinler gönderdiği şeklinde yorumlayabilirdi. Tahsin Bey çok iyi biliyordu ki Allah insanlığın varoluşundan beri insanlara doğru yol göstermek için peygamber ve dinler göndermişti. Ve bu dinler zaman içinde bozulduğu ya da etkisini yitirdiği için yeni peygamberler ve yeni dinler göndermişti. Ve tüm bu peygamberlerin yaydıkları vahiy kaynaklı dinlerin bozulmamış saf halleri neredeyse aynıydı. Çünkü ilahi mesajın kaynağı aynıydı: Allah. Eski uygarlıkların inandıkları dinlerin son din İslam'la ortak özellikler taşıdığının kanıtlanması, son peygamber İslam kaynaklarına göre okuma yazma bilmeyen ümmi, Hz. Muhammed'in bir arkeolog titizliğiyle çalışıp eski uygarlıkların yazılarını öğrenerek onların dinlerini kopyaladığının değil, Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi geçmişte de insanları doğru yola sevk etmek için peygamberler ve dinler gönderdiğinin arkeolojik, tarihsel, dolayısıyla bilimsel kanıtları olarak yorumlanabilirdi. Ama Tahsin Bey böyle bir yorum yapmayı aklının ucundan bile geçiremedi. Çünkü onun değer yargıları hayata, insana ve evrene bakışının temelinde Tanrı değil madde vardı. Ve mensubu olduğu ülke bir devrim sonucunda din temelinden laik bir temele oturtulmuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu şartlar altında Tahsin Bey'in yukarıdaki gibi bir yorum yapması zaten çok zordu. Tahsin Bey İslam'ın doğuşuna kendince akli bir açıklama getirerek Cumhuriyet ideolojisine uygun bir değerlendirme yaptığını düşünüyordu. Bu nedenle bu bilgi ve yorumlardan Atatürk'ün de memnun olacağına ve kendisini takdir edeceğine inanıyordu. Fakat her şey beklediği gibi gelişmeyecekti. Aslında Tahsin Bey'in kafasını kurcalayan, onu uykusuz bırakan ve bir türlü yanıt bulamadığı sorular vardı. Tahsin Bey'in yanıt bulamadığı bu soruların kaynağı yine Schurtwald'ın kitaplarıydı. Schurtwald kitaplarında Mu dininin vahye dayalı, yani Tanrı tarafından gönderilen ilk din olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ve ısrarla evrim teorisini, başka bir ifadeyle evrenin Tanrı'nın müdahalesi olmaksızın kendiliğinden oluştuğu tezini arkeolojik bulgularla çürütmeye çalışıyor, dinin önemine değiniyor ve din bilim arasındaki ilişkiye dikkat çekiyordu. Pozitivist Tahsin Bey'in kafasını karıştıran, uykularını kaçıran işte Schurtwald'ın kitaplarındaki bu bölümlerdi. Bu bölümlerde anlatılanlar onun pozitivist dünya görüşüne aykırıydı. Ne yapacağını şaşıran Tahsin Bey, Schurtwald'ın bu iddiaları üzerinde durmak yerine onları görmezlikten gelecekti. Tahsin Bey, Schurtward'ın kitaplarını tanıttığı 7. raporunda bu konulara ya hiç değinmemiş ya da birkaç cümleyle geçiştirmişti. İşte Schurtward'ın kitaplarında Tahsin Bey'in görmezlikten geldiği başka bir ifadeyle sansürlediği noktalar. 1. İlk dinin yeryüzüne Tanrı tarafından vahye dayalı olarak gönderildiği. Babil'deki kadim Akat harabeleri arasındaki kabartma yazılar 10.000 ila 15.000 yıl önce bu halkın, Mu halkı, insan ve yaratılışla ilgili duygu ve düşüncelerini gayet açık bir dille ortaya koyar. Onlar insanın özel olarak yaratıldığına inanıyor ve nasıl var olduğunu açıklıyorlardı.